Ayrım 6.
Her ilkel aile en geç birkaç kuşak sonra bölünmek zorundaydı. Barbarlığın orta aşamasından öncesine kadar istisnasız olarak hüküm sürmüş bulunan ilkel ev ekonomisi, komünist ekonomi, koşullara göre değişen ama her yerde iyice belirlenen en yüksek bir aile topluluğu büyüklüğünü gerektiriyordu. Aynı ananın çocukları arasında cinsel ilişkinin doğru olmadığı fikrinin ortaya çıkışı, eski ev topluluklarının bölünüp yeni toplulukların kuruluşu üzerinde etkili olmuş olsa gerektir ki zaten bu yeni topluluklar ile aile grupları arasında zorunlu bir özdeşlik yoktur. Bu yeni topluluklardan bazılarının çekirdeği bir ya da birkaç dizi kız kardeş, bazılarının çekirdeği de onların ana tarafından erkek kardeşleri oldu. İşte Morgan'ın ortaklaşa dediği aile biçimi, kandaş aileden böyle ya da buna benzer bir biçimde çıkmıştır. Hawaii töresine göre karındaş ya da daha uzak, belli bir sayıdaki kız kardeş, yani birinci, ikinci ya da başka bir dereceden kuzinler, kendi öz erkek kardeşleri dışında ortak kocalarının ortak karıları idiler. Bu adamlar artık birbirlerini kardeş olarak değil, zaten mutlaka kardeş olmaları da gerekmezdi, punalua olarak, yani can yoldaşı ve deyim yerinde ise ortak diye çağırırlardı. Aynı biçimde karındaş ya da daha uzak bir dizi erkek kardeş, kendi öz kız kardeşleri olmayan belli bir sayıdaki kadına ortak evlilik biçiminde sahip oluyorlar ve bu kadınlar da kendi aralarında punalua olarak çağrılıyorlardı. Daha sonra bir dizi değişmeye uğrayan ve başlıca özelliği belirli bir aile çerçevesi içinde erkekler ile kadınların karşılıklı ortaklığı olan ama karşıt cinsten eşlerin önce karındaş, sonra daha uzak kardeşlerinin dıştalanmış bulundukları bir aile kuruluşunun klasik biçimi işte budur. Bu aile biçimi bize Amerikan sisteminin dile getirdiği akrabalık derecelerini tam bir doğrulukla gösteriyor. Annemin kız kardeşlerinin çocukları hep annemin çocukları kalıyor. Aynı şekilde babamın erkek kardeşlerinin çocukları da babamın çocuklarıdır. Ama annemin erkek kardeşlerinin çocukları annemin yeğenleri olurlar, babamın kız kardeşlerinin çocukları da babamın yeğenleridir. Ve annemin ve babamın yeğenleri de benim kuzen ve kuzinlerim olurlar. Aslında annemizin kız kardeşlerinin kocaları daima annemin kocaları ve babamın erkek kardeşlerinin karıları da babamın karıları iken, daima fiilen değilse de hukuken, kardeşler arasında cinsel ilişkinin toplum tarafından şiddetle reddedilmesi o zamana kadar kardeş sayılan erkek ve kız kardeşlerin çocuklarını ikiye ayırdı. Birileri önce olduğu gibi sonra da aralarında gene daha uzaklaşmış erkek ve kız kardeş olarak kalırlar. Ama bir yandan erkek kardeşin, öbür yandan da kız kardeşin çocukları artık kendi aralarında erkek ve kız kardeş olamazlar. Artık ortak ana babaları, ne yalnız baba, ne yalnız ana, ne de ikisi birden yok demektir. Ve bu yüzden daha önceki aile rejiminde bir anlamsızlık olabileceği halde yeğenler kategorisi ile kuzin ve kuzenler kategorisi ilk kez zorunlu duruma gelir. Karı koca evliliği üzerine kurulmuş bütün aile biçimleri içinde tamamen saçma gibi görünen Amerikan akrabalık sistemi gerekçesini ortaklaşa ailede bulur ve bu aile biçimiyle en küçük ayrıntılarına varıncaya kadar ussal bir biçimde açıklanabilir. En azından bu akrabalık sisteminin yayılmış bulunduğu ölçüde ortaklaşa ya da ona benzer herhangi bir aile biçiminin de var olmuş olması gerekir. Eğer dini bütün misyonerler tıpkı vaktiyle Amerika'da İspanyol keşişlerin yaptığı gibi Hristiyan ahlakına aykırı bulunan ve bu durumlarda yalnızca tiksinti uyandırıcı bir şey görmeselerdi, dipnot, Bekoff'un sefahatla döllenme adını verdiği ve bulgulamış olduğunu sandığı engelsiz cinsel ilişki izleri artık kuşkuya hiçbir yer kalmadığı gibi grup halinde evlenmeye bağlıdır. Eğer Bekoff'un bu ortaklaşa evlenmeleri kuralsız buluyorsa, o çağda yaşayan biri de bizim baba ya da ana tarafından yakın ya da uzak kuzenler arasındaki evlenmelerimizi zina gibi görürdü. Bu işte kandaş kardeşler arasında yapılmış bir evlenme bulurdu. Marx, Engels'in notu. Hawaii'de gerçek varlığı tanıtlanmış olan bu aile biçimi büyük bir olasılıkla bütün Polinezya'da görebilecektik. O zamanlar barbarlığın orta aşamalarında bulunan Bretonlar üzerine konuşan Sezar bize onların kendi aralarında ve çoğunlukla erkek kardeşler ve babalarla oğullar arasında 10 ya da 12 kadına ortaklaşa sahip olduklarını anlatır. Bu durumun en yetkin açıklaması grup halinde evlenmelidir. Dipnot, birinci baskıda ortaklaşa aile diye geçiyor. Barbar anılar ortaklaşa kadın alabilecek yaşta 10 ya da 12 oğula birden sahip değildiler ama ortaklaşa aileye uygun düşen Amerikan akrabalık sistemi birçok erkek kardeş sağlar. Çünkü bir erkeğin yakın ve uzak bütün kuzenleri onun erkek kardeşidir. Babalarla oğullara gelince belki burada Sezar'ın yanlış bir yorumu söz konusudur. Bununla birlikte bu sistem içinde baba ile oğul ya da ana ile kızın aynı evli grup içinde bulunabilmeleri kesin olarak kural dışı değildir. Ama baba ile kızın ya da ana ile oğulun aynı evli grup içinde bulunması olanaksızdır. Aynı şekilde bu grup halinde evlilik biçimi ya da benzer bir biçim, dipnot, birinci baskıda aynı şekilde bu aile biçimi, yabanıl ve barbar halklardaki kadın ortaklığı üzerine Herodotos ve öbür eski yazarların anlattıklarını çok kolay açıklar. Watson ve Kay'in The People of India, Ganj'ın kuzeyindeki Ot'ta yaşayan Tikurlar hakkında anlattıkları şeyler içinde durum aynıdır. Onlar aralarında hemen hemen hiçbir ayrım olmaksızın büyük ortak topluluklar halinde birlikte yaşarlar. Yani cinsel ilişkilerde bulunurlar. Eğer aralarından ikisi evli olarak kabul edilirse aralarındaki ilişki yalnızca sözde kalan bir ilişkidir. Çoğu durumlarda gens kurumu doğrudan ortaklaşa aileden çıkmışa benzer. Gerçi Avustralya sınıf sistemi 7 de bu kurum içinde bir hareket noktası sağlar. Avustralyalılar gensler halinde yaşarlar. Henüz ortaklaşa aileye değil, grup halinde evliliğin çok ilkel bir biçimine sahiptirler. Dipnot, birinci baskıda henüz ortaklaşa aileye değil, ama örgütlenmeleri hesaba katılamayacak kadar çok dağınık kalan bir aile biçimine. Grup halinde ailenin bütün biçimleri içinde bir çocuğun babasının kim olduğu kesinlikle bilinemez. Ama anasının kim olduğu kuşkuya yer kalmayacak bir biçimde bilinebilir. Bir ana her ne kadar ailenin bütün çocuklarını kendi çocukları olarak çağırır ve onlara karşı analık görevleriyle yükümlü bulunsa da gene de kendi öz çocuklarını öbürleri arasından ayırt eder. Öyleyse grup halinde evlilik var oldukça soy ağacının yalnızca ana tarafından gösterilebileceği açıktır. Demek ki bu durumda yalnızca kadın soy zinciri tanınmaktadır. Gerçekten bütün yabanıl ve barbarlığın aşağı aşamasında bulunan haklardaki durum budur ve bunu ilk bulgulamış olmak da Beckhoff'un ikinci büyük meziyetidir. Kadın soy zincirinin ve ondan çıkan miras ilişkilerinin bu tekelci tanınışını Beckhoff'un analık hukuku terimiyle belirtiyor. Kısa olduğu için ben de bu deyimi kullanıyorum ama bu uygun bir terim değildir. Çünkü toplumun bu aşamasında sözcüğün hukuksal anlamında hukuk henüz söz konusu edilemez. Şimdi ortaklaşa aile içindeki iki tipik gruptan birini, çocukları ve ana tarafından karındaş ya da daha uzak erkek kardeşleri, varsayımımıza göre kocaları olmayan erkek kardeşleri ile birlikte bir ana baba, bir ya da daha uzak kız kardeşler, yani birinci, ikinci ve öbür derecelerdeki ana baba, bir kız kardeşlerin kız çocukları grubunu alalım. Böylece daha sonra bir gensin üyeleri olarak görünen kimseler çevresini bu kurumun ilkel biçimi içinde elde etmiş bulunuruz. Bu çevre içindeki kadınların hepsi için ortak bir ana ata vardır ve bu soy zinciri nedeniyle bu zincire bağlı bütün kadınlar kuşaktan kuşağa birbirleriyle kardeştirler. Ama bu kız kardeşlerin kocaları artık onların erkek kardeşleri olamazlar. Demek ki aynı ana atadan gelmezler ve daha sonra gens olacak kandaş gruba dahil değildirler. Ama yalnız ana tarafından soy zinciri kesinlikle bilinen tek şey olduğu için egemen olduğuna göre bu kadınların çocukları bu gruba dahildirler. Ana tarafından en uzak yan ısımlar dahil bütün erkek ve kız kardeşler arasında cinsel ilişki yasaklandıktan sonra adı geçen grup gerçekten gens, yani kendi aralarında evlenme hakkından yoksun ve kadın tarafından kandaş bulunan kimselerden kurulmuş sabit bir çevre haline dönüştü. Ve bundan böyle bu çevre toplumsal olduğu kadar dinsel, öbür ortak kurumlarla gitgide sağlamlaşarak aynı aşiretin öbür genslerinden farklılaştı. Bu konu üzerinde ileride daha uzun duracağız. Ama eğer gensin ortaklaşa aileye dayanarak yalnız zorunlu bir biçimde değil, ayrıca tamamen doğal bir biçimde de geliştiğini kabul ediyorsak, gense ait kurumların varlığı söz götürmez durumda bulunan bütün halklarda, yani hemen bütün barbar ve uygar halklarda daha önce bu aile biçiminin var olması gerektiğini de kesin bir şey olarak kabul etmek durumunda kalacağız. Dipnot, birinci baskıda zorundayız. Morgan kitabını yazarken grup halindeki evlilik üzerine bilgilerimiz henüz çok sınırlıydı. Sınıflar halinde örgütlenmiş Avustralyalılardaki grup halindeki evlilikler üzerine ufak tefek bazı ayrıntılar biliniyordu. Öte yandan Morgan, 1871'den sonra Hawaii'deki ortaklaşa aile üzerine elde ettiği bilgileri yayınlamıştı. Ortaklaşa aile, bir yandan Morgan için bütün araştırmalarının çıkış noktası olan Amerika yerlileri arasında yürürlükte bulunan akrabalık sisteminin yetkin açıklamasını sağlıyor. Öbür yandan analık hukuklu gensin kendisinden çıkartılabileceği en uygun hareket noktasını oluşturuyor ve son olarak da Avustralya'daki sınıflardan çok daha yüksek bir gelişme aşamasını temsil ediyordu. Öyleyse Morgan'ın ortaklaşa aileyi zorunlu bir biçimde iki başlı evlilikten önce gelen gelişme aşaması olarak yorumlaması ve buna eski çağlarda genel bir yaygınlık tanıması anlaşılabilir bir şeydir. O zamandan beri grup halinde evlenmenin birçok başka biçimleri üzerine bilgi sahibi olduk ve şimdi bu konuda Morgan'ın yanılmış bulunduğunu biliyoruz. Bununla birlikte Morgan incelediği ortaklaşa ailede kendisine dayanılarak daha yüksek bir biçime geçişin kolayca açıklanabileceği grup halinde evlenmenin en yüksek biçimine, klasik biçimine rastlamak mutluluğuna erişmiştir. Grup halinde evlilik üzerine bilgilerimizdeki en özlü zenginleşmeyi, bu aile biçimini kendi klasik toprağında Avustralya'da yıllarca irdelemiş bulunan İngiliz misyoneri Lorimer Fison'a borçluyuz. Lorimer Fison en düşük gelişme derecesini Güney Avustralya'da Mount Gambier'deki Avustralya zencileri arasında buldu. Orada bütün aşiret iki büyük sınıfa 8 krafilerle kumitlere bölünmüş bulunuyordu. Bu sınıflardan her birinin içinde cinsel ilişki sıkı sıkıya yasaklanmıştır. Buna karşılık sınıflardan birindeki her erkek öbür sınıftaki her kadının doğuştan kocası ve her kadın da öbür sınıftaki her erkeğin doğuştan karısıdır. Burada birbiriyle evli bulunanlar bireyler değil gruplardır. İki sınıf birbiriyle evlenmiştir. Burada iki dış evlenen sınıf ayrımından çıkan kısıtlama dışında yaş farkı ya da özel kandaşlık gibi herhangi bir kısıtlamanın var olmayışına dikkati çekmek isteriz. Bir kroki erkeği her kumit kadını üzerinde kocalık hakkına sahiptir. Ama kendi öz kızı aynı zamanda bir kumit kadınının da kızı olarak analık hukukuna göre kumit sayıldığından bütün kroki erkeklerinin öyleyse kendi öz babasının da doğuştan karısıdır. Hiç değilse bildiğimiz kadarıyla sınıflar halindeki örgütlenme bu duruma hiçbir engel çıkarmaz. Öyleyse bu örgütlenme ya kandaşlar arasındaki birleşmeleri sınırlamaya yönelen belirsiz eğilime karşın ana baba ile çocuklar arasındaki cinsel ilişkide henüz hiçbir özel kötülük görülmeyen bir çağda ortaya çıkmıştır. Bu durumda sınıflar sisteminin bütün yasaklardan yoksun cinsel ilişki durumundan doğrudan çıkmış olması gerekir. Ya da tersine sınıflar oluştuğu sırada ana baba ile çocuklar arasındaki cinsel ilişki töre tarafından daha önce yasaklanmıştır. Bu durumda da sınıflar sistemi kandaş aileye bağlanır ve ondan kurtulmak için atılan ilk adımı oluşturur. Son varsayım çok daha olasıdır. Benim bildiğim Avustralya'da ana baba ile çocuklar arasındaki evlilik ilişkileri üzerine hiçbir örnek yoktur. Üstelik dış evlenmenin daha sonraki biçimi, yani içinde analık hukukunun geçerli bulunduğu gens, kuruluşu sırasında bu ilişkilerin zaten yasaklanmış olmasını gerektirir. Güney Avustralya'daki Mount Gambier'in dışında iki sınıf sistemi, ayrıca daha doğudaki Darling Irmağı yöresinde ve kuzeydoğuda Queensland'de de görülüyor. Demek ki iyice yayılmıştır. Bu sistem yalnızca erkek ve kız kardeşler arasındaki evliliklerle, ana tarafından erkek kardeşlerin çocukları ve ana tarafından kız kardeşlerin çocukları arasındaki evlilikleri yasaklar. Çünkü bunlar hep aynı sınıfa dahildirler. Buna karşılık bir kız kardeşle onun erkek kardeşinin çocukları kendi aralarında evlenebilirler. Güney ya Yeni Galler'de Darling ırmağı Kamilaroyları arasında kandaşlar arasındaki birleşmeleri engellemek yolunda atılmış yeni bir adım daha saptarız. Başlangıçtaki iki sınıf burada dörde bölünmüştür ve bu dört sınıftan her biri bütün halinde öbür sınıflardan belirli biriyle evlidir. İlk iki sınıf birbiriyle doğuştan karı kocadır. Ananın birinci ya da ikinci sınıfa ait olmasına göre çocuklar da üçüncü ya da dördüncü sınıfa geçerler. Bu son iki sınıfın aynı şekilde birbiriyle evli bulunan çocukları da yeniden birinci ya da ikinci sınıfa ait olurlar. Öyle ki her zaman bütün bir kuşak birinci ve ikinci sınıfa, sonraki kuşak üçüncü ve dördüncü sınıfa aittir. Ve daha sonra gelen kuşak da yeniden birinci ve ikinci sınıfa ait olur. Bu durum sonucu ana tarafından kız ve erkek kardeşlerin çocukları birbirinin karı ve kocası olamazlar. Ama torunları pekala olabilirler. Hayli karışık bulunan bu rejim, sonradan analık hukukuna göre örgütlenmiş gençlerin işe karışmasıyla büsbütün karışık bir durum kazanır. Ama şimdiden bu konuya giremeyiz. Kandaşlar arası evliliği yasaklamaya götüren ama bunun açık bilincinden yoksun eğilimin kendini tamamen içgüdüsel denemeler halinde sürekli olarak nasıl belli ettiği görülüyor. Avustralya'da henüz bir sınıf halinde evlilik durumunda bulunan grup halinde evlilik, yani çoğunlukla kıtanın büyük yüzüne yayılmış bir erkekler sınıfıyla aynı derecede yayılmış bir kadınlar sınıfının blok halinde evlilik birliği olan grup halinde evlilik, yakından bakınca genel evlerde olup bitenlere alışkın dar kafalı burjuva imgeleme yetisinin tasarladığı kadar tiksinç bir şey olarak görünmüyor. Tersine, yalnızca onun varlığını akla getirebilmek için uzun yıllar gerekmiştir ve kısa bir süreden beri de onun varlığı yeniden yatsınmaktadır. Üstün körü bir gözlemci onda grup halinde evlilikte gevşek bir karı koca evliliğinden ve bazı yerlerde de denk geldikçe kaçamak yapılması usulden olan bir çok karılılıktan başka bir şey görmez. Ortalama Avrupalının pratiğine çok alışık bulunduğu bu evlilik koşulları içindeki düzenleyici yasayı bulgulamak için Virgin ve Hovet'in yapmış oldukları gibi bu işi yıllarca incelemek gerekir. O yasaya göre doğduğu ülkeden binlerce kilometre uzakta çoğunlukla bir konaktan öbürüne, bir aşiretten öbürüne geçen yabancı Avustralyalı zenci, dillerini anlamadığı insanlar arasında hiçbir direnç ve kötülükle karşılaşmaksızın isteklerini yerine getiren kadınlar bulur. O yasaya göre birçok karısı olan adam bunlardan birini geceyi geçirmesi için konuğuna bırakır. İşte Avrupalının ahlaksızlık ve yasasızlık gördüğü bu noktada aslında sıkı bir yasa egemendir. Kadınlar yabancının evlilik sınıfına aittirler ve bu nedenle onun doğuştan karısıdırlar. Onları birbirine bağlayan bu ahlak yasası, karşılıklı olarak birbirine ait bulunan iki evlilik sınıfı dışındaki bütün ilişkileri yüz karası tehdidi altında yasaklar. Kadın kaçırmanın çoğunlukta ve usulden olduğu birçok yerde bile sınıflar yasası büyük bir dikkatle gözetilir. Zaten daha kadın kaçırma usulünde karı koca evliliğine geçişin bir belirtisi, hiç değilse iki başlı evlilik, marriage a pair biçimi altında kendini göstermektedir. Dostlarının yardımıyla genç adam zorla ya da kandırarak genç kızı kaçırınca dostlarının hepsi sırayla kıza sahip olurlar. Ama sonunda kız, kendisini kaçıran genç adamın karısı olarak kabul olunur. Tersine, eğer kaçırılan kadın kocasının evinden kaçar ve başka bir adam tarafından elde edilirse, bu adamın karısı olur ve ilk kocası kadın üzerindeki haklarını kaybeder. Demek ki genel olarak varlığını sürdüren grup halinde evliliğin yanında, hatta içinde tekelcilik ilişkileri, az çok uzun bir zaman süren eşlikler kurulur ve grup halinde evliliğin yanında çok karılılık kendini gösterir. Nedir ki grup halinde evlilik artık burada da Avustralya'da ortadan kalkma yolundadır ve şimdi sorun Avrupa'nın etkisi altında önce neyin, grup halinde evliliğinin mi yoksa grup halindeki evlilerin yani Avustralya zencilerinin mi sahneden kaybolacağını bilme sorunudur. Avustralya'da hüküm sürdüğü biçimiyle sınıflar halindeki evlilik her durumda grup halinde evliliğin çok aşağı ve ilkel bir biçimidir. Oysa ortaklaşa aile bildiğimiz kadarıyla bunun en yüksek gelişme derecesidir. Birincisi, göçebe yabanlıların toplumsal durumuna uygun düşen biçime benziyor. İkincisi, göreli yerleşik komünist toplulukların kurulmuş olmasını gerektiriyor ve geçişsiz, yani iki aşamayı birbirine bağlamaksızın hemen bir üst gelişme aşamasına götürüyor. İkisi arasında kuşkusuz daha birçok ara basamaklar bulacağız. Bu daha yeni açılmış ve şimdiye kadar çok az ilerlemiş bir araştırma alanıdır. 3. İki başlı aile. Bir erkekle bir kadını az çok uzun bir zaman için birbirine bağlayan belirli bir evlenme biçimi, grup halinde evlenme rejimi zamanında ya da daha eskiden de vardı. Erkek birçok kadın arasında bir baş kadına sahipti. Henüz bir gözdeden söz edilemez ve onun için öbürleri arasında esas kocaydı. Bu durum grup halinde evlilikte, birinci baskıda ortaklaşa ailede, bazen bütün kurallardan yoksun bir kadın ortaklığı, bazen kayıtsız şartsız bir fuhuş gören misyonerlerin yanılgılarına hayli geniş katkıda bulundu. Ama gens geliştikçe ve aralarında evlenmenin bundan böyle olanaksız duruma geldiği erkek kardeşler ve kız kardeşler sınıfları kalabalıklaştıkça bu töresel birliklerin gitgide güç kazanmış olmaları gerekir. Gensin, kandaşlar arasındaki evlenmenin yasaklanması biçimindeki tepkisi daha da öteye gitti. Böylece İrakualar ve barbarlığın aşağı aşamasında bulunan öbür Amerika yerlilerinin çoğunda kendi sistemlerine göre akraba sayılanların hepsi arasında evlenmenin yasak olduğunu görüyoruz. Ve onların sistemlerine göre birbirinden farklı yüzlerce çeşit akrabalık biçimi vardır. Evlenme yasaklarındaki bu artan karmaşıklık içinde grup halinde evlenmeler gitgide olanaksız bir duruma geldi. Grup halinde evlenmeler yerine iki başlı aile geçti. Bu aşamada bir erkek bir kadınla yaşar ama gene de çok karılılık ve uygun fırsatlarda kaçamak yapmak haline sahiptir. Ama iktisadi nitelikteki nedenlerden ötürü çok karılılığa ender rastlanır. Bununla birlikte çoğunlukla ortaklaşa yaşam boyunca kadından çok sıkı bir bağlılık istenir ve eşini aldatan kadın şiddetle cezalandırılır. Ama evlilik bağı iki tarafça da kolaylıkla çözülebilir ve çocuklar geçmişte olduğu gibi yalnızca anaya ait olurlar.